Herkese merhaba. Bugün 9 Mayıs 2022 Pazartesi, TR724 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi Editör Programı ile karşınızdayız. Yarım saat içerisinde Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları ve bu başlıklara dair yorumları size aktarmaya çalışacağım. Gündemde sıcak konular var. Hem iç politikada, hem Türkiye gündeminde, hem de dünya gündeminde önemli başlıklar var. Ve neler oluyor, neler bitiyor, dediğim gibi önümüzdeki yarım saatlik bülten içerisinde size özetle, derli toplu bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Hemen iç siyasetten, iç politikadan başlayalım. Malum olduğu üzere mülteciler, sığınmacılar Türkiye gündeminin en önemli maddesi. Bu konu üzerinde yoğun bir tartışma devam ediyor. Her gün öne çıkan başlıklar bir şekilde mülteciler, sığınmacılar konusuyla alakalı. Bugünkü başlık da biraz öyle. Erdoğan yine karar değiştirdi. Hani Erdoğan bir öyle bir böyle. Bir hafta içerisinde 3 farklı açıklama yaptı. Hani Erdoğan her gün aynı şekilde farklı açıklamalar yapabiliyor ama söz konusu olan mülteciler olunca biraz daha farklı bir beklenti içerisine giriyor insanlar. Çünkü milyonlarca kişiden bahsediyoruz. Net rakam bile belli değil. Bazı kişilere göre, bazı muhalif kaynaklara göre 8 milyonla 10 milyon arasında, iktidar cephesindeki açıklamalara göre bu rakam 5 milyonun altında. Ama sonuçta reel olan bir şey var. Türkiye'de milyonlarca sığınmacı, göçmen var ve bu süreç dolu düzgün devam ediyor. Her gün yenileri geliyor ve bir kontrol söz konusu değil. Tabii siyasetin temel gündemi haline gelen bu konuyla ilgili Erdoğan'ın ne dediğine bakmak gerekiyor. Çünkü sonuçta sınırsız yetkiye sahip, devleti tek adam olarak iki dudağın arasında her şeyi yapabilen bir yönetim anlayışına sahip. Erdoğan bu konuda ne yapıyor sorusunun cevabı yok. Maalesef yok. Çünkü sürekli fikir değiştiriyor. Geçen hafta 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı geri göndermeye yönelik bir takım hazırlıklar yaptıklarını söylemişti Erdoğan. Bugün ise tam tersi bir açıklama yaptı. MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümü programına katıldı ve orada dedi ki biz Suriyelileri göndermiyoruz, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Tabii şimdi bu nedir, ne anlama geliyordur yorumuna geçmeden önce Erdoğan'ın açıklamalarına biraz daha yakından bakalım. Yine bildiğimiz gibi daha önce sık sık ifade ettiği gibi Ensar muhacir kardeşliği vurgusu yaptı. Yine dini boyutu fazla olan bir yani dini boyutu biraz da sömürü boyutu fazla olan bir soslu bir konuşma yaptı ve orada dediği şey şu: biz Suriye'den savaştan çıkıp gelen ülkemize sığınan insanlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Biz onlara kovmayacağız, onları bu topraklarda kovmayacağız. Kovmayacağımız bunda Bay Kemal, yine Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz açıklaması var. Ve bu açıklamayla birlikte CHP'ye yüklenen bir söylem tutturuyor. Yani Erdoğan daha geçen hafta dediğimiz gibi 1 milyon Suriyeli göndermek için çalışmalar yapıyoruz demişti. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Suriye'ye gitti. Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgeye gitti. Orada demeçler verdi. Yeni evler yapılacak ve bu insanlar dönecek. Dönmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz demişti. Ama şimdi Erdoğan tekrardan aynı noktaya geri döndü. Sığınmacılara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Kimseyi zorla göndermeyeceğiz şeklinde bir açıklaması var. Tabii Erdoğan'ın çok sık anket yaptığı ve bütün açıklamalarını, demeçlerini, planlarını, programlarını bu anketlere göre yaptığı düşünülürse bu dönüş acaba başka türlü bir plan mı yapılıyor sorusunu beraberinde getiriyor. Çünkü biliyorsunuz Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacılar üzerinden Avrupa'ya yönelik çok yoğun şantajları ve para kazanma yöntemleri var. Biliyorsunuz Avrupa'ya ne zaman sıkışsa Suriyeli mülteciler ya da Afgan ya da Pakistanlı mültecileri Avrupa'ya göndermekle tehdit ediyor ve bu tehdidin sonucunda Avrupa'dan istediği parayı ya da siyasi imtiyazı alıyor. Bu yüzden önümüzdeki günlerde yeniden benzeri bir hamle mi yapacak sorusu akıllara gelmiyor değil. Kaldı ki Türkiye'de kendi seçmeni dahil olmak üzere çok ciddi tepki oluştu, tepkinin yükseldiğini görmemesi mümkün değil. Yani kendi seçmeni de bu mülteci meselesinin kontrol altına alınması gerektiği fikrinde. Ama Erdoğan buna rağmen tersi bir açıklamayı yaparak başka bir planı yürürlüğe koymuş gözüküyor. Özellikle önümüzdeki günlerde Avrupa ile ilişkilere bu açıdan dikkat etmek lazım. Tabii Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bu şekilde yüklenince Kılıçdaroğlu da hemen sosyal medya hesabından bir cevap verdi ve sosyal medya hesabında açıkça meydan okudu. El mi yaman, bey mi yaman şeklinde bir çıkış yaptı. Diyor ki CHP lideri Kılıçdaroğlu, sığınmacının kendi milletinden umudunu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç gideceksin, kaçtığın seçime ve bu millet, bu necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de 2 yıllık dönüş planı başlayacak. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman. CHP lideri biliyorsunuz bir süredir bu konuda ısrarcı. Yani Erdoğan'ın Suriyelilere verilen vatandaşlık ve Suriyelilere dağıtılan kimlikler üzerinden seçimi manipüle edip Suriyeliler üzerinden iktidarını muhafaza etmeye, devam ettirmeye çalışacağını iddia ediyor. Bugünkü çıkışı da aynı minvalde. Yani Suriyelileri göndermemenin Erdoğan'ın mülteciler, Afganlar, Pakistanlar ve Suriyeliler üzerinden hem Türkiye'deki siyasi yapıyı, hem demografik yapıyı, hem de atmosferi, özellikle de sokakları kontrol etme noktasında bir takım planları olduğu konusunda ciddi eleştirileri, endişeleri var muhalefetin. Yine Kılıçdaroğlu da aynı noktadan yürümeye devam ediyor. Özetlemek gerekirse Erdoğan'ın mülteciler ve sığınmacılarla ilgili yaklaşımı hep siyasi çıkar üzerine. Bugüne kadar hep böyle geldi. Avrupa'ya şantaj için kullandı. Türkiye'deki mülteciler üzerinden Birleşmiş Milletler'den gelen fonları ya da Avrupa ülkelerinden gelen fonları yandaş iş adamlarına ya da partisinin yerel teşkilatlarına dağıtarak onlar üzerinden rant elde etti. Yani mülteciler Erdoğan için çok boyutlu bir rant kapısı ve görünen o ki Erdoğan bu rant kapısını bırakmayı düşünmüyor. Bakalım şimdilik göndermeme kararında ama Erdoğan bu yarın aynı şekilde ya da farklı bir şekilde başka bir açıklamayla gönderiyoruz da diyebilir. Eğer seçimi kazanacağını ya da ekonomi çıkar elde edeceğini görürse Erdoğan bir günde bütün mültecileri otobüslere doldurup sınırın öte yakasına bırakabilecek tinette bir siyasetçi. Ama dediğim gibi konjektüre göre, o andaki plana programa çıkara göre Erdoğan farklı demeçler verebiliyor, vermeye de devam edecek. İç siyasetten devam edelim. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu gündemdeki yerini koruyor. Özellikle de o fotoğrafla çok korundu. Neydi? İşte İmamoğlu'nun yanında Ertuğrul Özkök, karşısında Nagihan Alçı ve bu durum özellikle kendi tabanından, kendi seçmeninden çok ciddi tepki gördü. Sol ekiplerden ya da sol cenahtan adeta linç yedi İmamoğlu. Tabi bu tartışma büyüyerek devam ediyor. Bu tartışma ile ilgili birkaç boyut var. Mesela bunlardan bir tanesi son derece enteresan. Hani Türkiye'de çok görmeye alışık olmadığımız bir konu. Avukat Aydın Egemen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup, kim olduğunu bilmiyorum Aydın Egemen'in, muhtemelen iktidar yandaşı birisi, suç duyurusunda bulunuyor ve diyor ki İstanbul Belediyesi kamu kaynaklarını kişisel çıkarlar için kullanıyor. Yani bu ideal bir hikaye. Yani bu Amerika'da sıklıkla rastladığımız bir konu ya da medeni ülkelerde sıklıkla rastladığımız bir konu. Kamu kaynaklarının kişisel çıkarlar için kullanılması, kişisel projeler için kullanılması büyük suç ve bu konuda çok ağır yaptırımlar var. Zaten siyasiler de bunu cesaret dahi edemiyor çünkü siyasi hayatlarını bitiriyor. Türkiye'de böyle bir durum yok. Başta Erdoğan olmak üzere bütün AKP'liler kamu kaynaklarını bir ganimet olarak gördükleri için her türlü istismarı sonuna kadar yapıyorlar. Yani AKP'ler yaptığı zaman herhangi bir sorun yok. Hatta son seçim yasasında biliyorsunuz özel bir madde çıktı. Erdoğan dışındaki herkese yasak ama Erdoğan'a kamu kaynaklarını sonuna kadar kullanmak serbest. Yani AKP'li kullanırsa bir sorun yok ama başkası kullanırsa sorun. Ha, bence hepsi sorun. Yani CHP'nin de kullanmaması gerekir ama buradaki iki yüzlülüğe ya da işte çifte standarda dikkat çekmek için bunu ifade etmiş olayım. Yani İmamoğlu üzerinden böyle bir soruşturma başlatıyorlar. İmamoğlu'na yasal yollardan bir sıkıntı çıkartma ya da çerçeveleme çalışmaları tam gaz devam ediyor diyebiliriz. Tabi bu tartışmanın ilginç noktalarından bir tanesi bugün Abdülkadir Selvi'nin saray kontenjanından Hürriyet'e yazar yapılan, CNN'e yorumcu yapılan Abdülkadir Selvi'nin köşesinde var. Selvi İmamoğlu'yla adeta dalga geçmiş. Davet etsen de gelmem diyor. Tabi bu İmamoğlu'na vurulan bir darbe daha. Şöyle ki İmamoğlu biliyorsunuz önce Nagihan Alçın'ın daveti ile ilgili eleştirilerde üslubuyla çok eleştirilmişti. Akabinden Abdülkadir Selvi'yi de çağıracağım, onu da göreceksiniz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Selvi de bugün köşesinden diyor ki çağırsan da gelmem çünkü sen beni istismar ediyorsun diyor. Bu da tabii Türkiye'deki gazetecilik siyaset ilişkisi, gazetecilerin serüvenine dair önemli anekdotlardan bir tanesi. Yani düşünün bir gazeteci, bir belediye başkanı, bir siyasette önemli bir isim. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki yıllarda çok daha kendisinden söz ettirecek bir isim. Bir gazeteci programına çağırmak istiyor. O da diyor ki çağırsan da gelmem çünkü sen benim iş tartışma benim adımı kullanıyorsun şeklinde enteresan bir yaklaşım var Selvi'nin. Bu da Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na ilginç bir ders diyebiliriz yandaş medyadan. Yani çağırması dert, çağırmaması dert. Çağırsa başına başka bir şey geliyor, çağırmasa başka bir şey geliyor. Çağırsa bir kısmı geliyor, bir kısmı gelmiyor. Bakalım İmamoğlu'nun yandaş medyayla, havuz medyayla imtihanı nasıl devam edecek? Ama bu durum, yani Nagihan Alçı ve Ertuğrul Özkök'ün baş köşeye oturtulması İmamoğlu'na çok ciddi zarar verdi. Süreci de yönetemedi. Özellikle de vız gelir tırıs gider ya da zaten 300 kişi bunlar önemli değil yaklaşımları. kendi tabanından çok büyük tepki gördü ve bu tepki öyle ki ilk günkü rakamları hatırlıyorum. İlk gün 30 bin kişi Twitter'da takibi bırakmıştı. Çok ciddi bir tepki var. Bakalım İmamoğlu bu tepkiyi yönetebilecek mi? Gelişmeleri takip edeceğiz. Tabii siyaset, medya ilişkisi deyince gündeme alma ihtiyaç hissettiğim birkaç başlık daha var. Bunlardan bir tanesi hafta sonundan kalan bir konu. Demet Akalın sosyal medyadan özellikle Anneler Günü sebebiyle de yapılan paylaşımlardan birine destek verip cezaevinde tutuklu bulunan çocuklu anneler ya da hamile kadınlarla ilgili bir destek açıklaması yapmıştı. Malum karanlık odaya çıkan, adı karanlık odaya çıkan her türlü tetikçilik ya da her türlü şantaj, her türlü hedef göstermeyi sonuna kadar yapan Oda TV diye bir mecra var biliyorsunuz. Buraya bir medya organı demek zor. Ve hemen bunlar görevi devraldılar ve hemen harekete geçtiler. Demet Akalın'ı hedef gösterdiler ve dediler ki işte Demet Akalın'ın destek verdiği kişilerde baylak çıktı, nasıl yaparsın falan ve Demet Akalın daha sonra bu tweet'i silmek zorunda kaldı çünkü hemen linç yedi. Peki bu baylakla ilgili şeyle ne vardı? Yani Oda TV'nin hedef gösterdiği bu kadınlarda, hamile kadınlar, küçük çocuklu kadınların baylaklarında neler vardı? Şimdi daha önce defaatle çeşitli platformlarda yazdım, anlattım, tekrar ediyorum. Baylak suç değildir. Baylak kullanmak herhangi bir şekilde suç unsuru olamaz. Çünkü internet platformlarında bulunan kriptolu yazışma, WhatsApp programları gibi bir şey bu. Kullanmak kimseyi suçlamaz, suçlu yapmaz. Neden insanlar bunu yapıyorlar? Çünkü devlete güvenilmiyor. Devlet dediğin aygıt işini gücünü bırakıp vatandaşını dikizlemekle, vatandaşının kayıtlarını izlemekle uğraştığı için Türkiye'de herkes bir şekilde devletin kendi o şerrinden kurtulabilmek için alternatif araçlar içerisinde. Dünyanın her yerinde de böyle. Ben uzun yıllardır Amerika'da yaşıyorum ve Amerika'da bütün gazeteciler Signal gibi uygulamalar kullanıyor. Ben de yıllardır kullanıyorum. Alternatif uygulamalar var. Herkes alternatif uygulamalara gidiyor. Çünkü bu veri güvenliğini sağlamak için önemli bir konu. Yani insanlar Baylok kullandı diye suçlanamazlar. Kaldı ki Baylokların içerisinde hiçbir şey yok. Ve o kadar net ki bu MIT'in, Türk İstihbaratı'nın raporlarına da bu yansımış durumda. Bunlar da ben Baylok içeriklerinde suç unsuru oluşturacak. Hele hele 15 Temmuz'a dair hiçbir şey yok. Bunun böyle olduğunu bir MIT yöneticisi Wall Street Journal, Amerika'nın önemli gazetelerinden birisi verdiği demeçte. Evet, 15 Temmuz'a dair Baylok'ta bir şey bulamamıştık. İtirafında da bulunmuştu. Şimdi Baylok'ta neler var, neler yok? Bakın, Demet Akalın'ın linç edilmesine neden olan, Oda TV'nin klasik yaptığı tetikçilere neden olan olayla ilgili neler varmış bakalım. Baylok yazışmaları mesela 9 aylık hamile. Ya kadın 9 ay doğumuna kalmış ve cezaevinde tutuklandı. Ceyda Nur Eroğlu. Neler var? Öğrenci olarak kaldığı öğrenci yurdunun sorunları var. Öz ablasıyla konuştuğu aile içi muhabbetler var. Eşiyle yaptığı toplam 7-8 mesajlaşma var. Ve buralarda neler konuşulmuş? Mesela Umre ziyareti ne zaman yapılacak? Nasıl ki yapılacak? İşte yurttaki öğrencilerin sorunları vesaire. Yani tamamen insani konular. Herhangi bir şekilde suç unsuru olan hiçbir şey yok. Yine bir başka 6 aylık hamile tutuklu Aslı Ünlü. Baylok içeriği yok. Baylok'tan tutuklanıyorsunuz ki Yargıtay kararı var bunların tutuklanamayacağına dair. Baylok'un suç delili içerik olmadan tutuklama yapılamayacağına dair. Bakın içerik yok. Yani herhangi bir şekilde kullanılmamış. Herhangi bir şekilde hani kullanılsa bile suç olmaması gerekir ama varsayalım kullandı. Kullandığında bile içerik yok. Hem hamile kadın tutuklanmaması gerekir hem Baylok'tan tutuklanmaması gerekir ama hem tutuklanıyor hem de Oda TV'ye göre, Nedim Şener'e göre bu isimler terörist ve kesinlikle cezaevinde olmaları gerekiyor. Peki diğer bir isim din kültüsü öğretmeni Esra Yeşil. Baylok mesajlarına bakıyorsun. Bunlar mahkeme dosyalarına girmiş konular. Yurdun jeneratör sorunu, dini sohbetler, Kutlu Doğum Haftası'nda yapılması planlanan programlar ve Umre ziyaretiyle alakalı konular var. Şimdi Ahim'in de daha önce verdiği kararlar vardı ve bu şekilde tutuklama yapılamayacağı, suçlama yapılamayacağına dair. Şimdi Türkiye'nin kendi kanunları zaten hamile kadınların tutuklanmasını engelliyor, yasaklıyor. Ama ona rağmen Erdoğan bunu uygulamıyor, uygulatmıyor. Ahim'in verdiği kararlar var. Bu şekilde Baylok tutuklaması yapılamayacağına onu da uygulamıyorlar. Yetmiyor. Bir de bu isimler bu mağdur edilen insanların üzerinden linç kampanyası yürütüyorlar. İşte Oda TV'nin yaptığı bu linç de tam da Oda TV'den beklenen bir hareketti. Demet Akalın iyi bir şey yapıp mağdur insanlara birden fazla kişi var çünkü söz konusu paylaşımda destek olmaya çalışıyordu ama gördük ki Oda TV'nin linçine birkaç saat bile dayanamadı ve Oda TV'nin linçinden sonra tweetlerini sildi. Benzeri bir linç yine dün havuz medyasında yaşandı. Takvim ve Cumhuriyet gazetelerinde. Şimdi diyeceksiniz Cumhuriyet havuz medyası mı? Evet, Cumhuriyet havuz medyası. Sarayın çizdiği çerçevede muhalefet yapabiliyor. Zaten biliyorsunuz sarayın desteğiyle bir saray içi darbeyle yönetimi devralmışlardı şu ankiler. Ve Takvim ve Cumhuriyet'te benzeri bir linçi dün yaptı. Ne yaptı? Biliyorsunuz Suudi Arabistan'da düzenlenen bir güzel ezan okuma yarışması vardı ve dünya şampiyonu, dünya birincisi olan bir Türk, Van'dan bir isim, Muhsin Kara. Bu isim günlerce havuz medyasında manşetlere çıkartıldı. Erdoğan aradı, ziyaret etti, beraber fotoğraflar çektirdi ve çok yoğun ilgi görmüştü havuz medyasında, hortum medyasında ve yandaşlarda. Hatta ama gelin görün ki Takvim Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi çıktı, dedi ki aa, bunun geçmişinde bir cemaat bağı var. Hani şaşırdık mı? Değil. Sonuçta Erdoğan rejiminde başarılı işler yapmış herkesin bir şekilde cemaat bağı bugüne kadar çıktı zaten. Hani cemaatle yolu kesişenin başarılı işler yapmış olması sürpriz bir durum değil. Bu açıdan şaşırtıcı değil ama gelin görün ki bu Suudi Arabistan'da yapılan güzel Kur'an-ı Kerim okuma ve ezan okuma yarışmasında birinci olan kişiyle ilgili Takvim ve Cumhuriyet Gazetesi hemen kampanya başlattı. Hatta Erdoğan olan görüntülerini sildiler. Hatırlarsınız Erdoğan Sezgin Baran Korkmaz'da da böyle şeyler yapmıştı. Hani dolandırıcılarla fotoğraflarını siliyordu ama şimdi de böyle bir ayıba imza attılar. Kur'an okuma yarışmasında birinci olan çocukla fotoğrafını sildiler ilginç bir şekilde. Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkioğlu da Kara'yı hedef gösterdi açıkça. Yani bunların tuhaf bir takıntısı var. İşte Nedim Şener'ler, Barış'lar, ara sıra İsmail, bunların tamamının bir özelliği var. Baktıkları her yerde cemaati görüyorlar. Her yeri bir şekilde konuyu oraya bağlıyorlar. İşte Barış Terkioğlu da bu ismi suçlayıcı ifadelerle hedef gösterdi. Peki suçlama neydi? Suçlama şu. Kara, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan Sonsuz Nur isimli kitabı seslendirmiş. Peygamberimizin hayatını anlatan bir kitabı seslendirme. Suçlama bu. Hani kitap seslendirmek ya da şiir okumak. Şimdi Erdoğan'ın telefonda arayıp tebrik ettiği, yanına çağırıp fotoğraf verdiği kişi ve sonuç itibariyle iki gazetede hedef gösterince bütün haberleri silindi. Erdoğan'ın fotoğrafı yayından kaldırıldı. Ve yoğun bir şekilde aktörlerin linçine maruz kalmış oldu Muhsin Kara. Yani dünya şampiyonu olmuşsunuz, çok başarılı işler yapmışsınız, pırıl pırıl bir insan olmanız hiçbir önemi yok. Çünkü havuz medyasından ve havuzun, sözde havuzda olmayıp ama aslında havuzun amiral gemisini yapan işte Cumhuriyet gibi gazetelerde de linç edilmeniz kaçınılmaz olarak yaşanıyor. Ve sonra bu haberler de siliniyor. Evet, bir Türkiye realitesi. Ama maalesef sözde gazeteciyim diyen ve hatta millete gazetecilik etiği dersi vermeye çalışan insanların her gün işlediği cinayetlerden bir tanesi de buydu. Buradan Sedat Peker'e geçelim. Sedat Peker gündemi malum. Sedat Peker, herkesin gözü kulağı Sedat Peker'de. Çünkü son günlerde bir Sedat Peker gündeminde hareketlenme var. Ve bu hareketlenmeyi biraz daha üst seviyeye çıkaracak olan bir kulis bilgisi var. Yine bugün internet dünyasında, internet medyasına düştü ve yoğun bir şekilde konuşuluyor. Sedat Peker'in çevresine söylediğine göre dedikleri bir ifade var. Bu çevresine söyleme ifadesi aslında Sedat Peker'in kendi ifadeleridir. Çünkü bu medyada çok gördüğümüz, bizim de yıllarca gazetecilik muhabirlik yaptığımız için bu tip haberleri çok yaptığımız bir konu. Birisi off the record bir şey söylemek istiyorsa ya da kendi adıyla söyleyemiyorsa çevresinden edinilen bilgilere göre deyip aslında kendisinden aldığımız bilgileri yıllarca yazdık, yazmaya devam ettik. Yani her gazetecinin yaptığı bir yöntemdir bu. Çünkü muhatabınız off the record der ya da kendisi konuşamıyordur. Ama çevresinden, kendisiyle konuşursunuz ama çevresinden aldığım bilgilere göre deyip aslında kendinden aldığınız bilgileri verirsiniz. İşte bu da onlardan bir tanesi. Sedat Peker diyor ki şu an için bu dünyada tek isteğim video çekmek ve kalan işimi tamamlamak. Sonu nasıl biter bilmiyorum ancak seçim öncesi Japon intihar pilotları hani kamikazeler gibi galiba bir hamle yapacağız diyor. Ve bunun dair de ifadesi şu, işte pasaportum yok, kırmızı bülten var, hareket edemiyorum. Ki aynı şekilde ben de aynı durumdayım. Ben mafya lideri değilim, gazeteciyim ama benim de pasaportum yok. Aklımda kırmızı bülten var. Hareket edemiyorum. Evet, en azından ben video çekebiliyorum. Ben Sedat Peker'in böyle bir şeyi yok. Video çekme şansı yok şu anda. Ben işimi bitirmek istiyorum. Bakın ben üzerime düşeni yapıyorum diyor. Bakalım Sedat Peker sonu nasıl biter bilmiyorum dediği videoyu ne zaman yayınlayacak? Seçime yakın zamanda mı yayınlayacak? Önümüzdeki günlerde mi yayınlayacak? Ama son bir hafta 10 gün içerisinde Sedat Peker gündemi ısıtılıyor, kamuoyu bir yere hazırlanıyor. Bakalım o hazırlanan yerin karşımızda, hazırlanan yerde biz ne bulacağız Sedat Peker? O meşhur helalleşme, Tayyip abiyle helalleşeceğiz dediği videoları çekip yayınlayabilecek mi? Takip edip izleyeceğiz. Türkiye gündeminden devam edelim, utanç verici bir haberle devam edelim. Malum olduğu üzere Erdoğan rejiminin en büyük siyasi projelerinden bir tanesi Ayasofya'yı camiye çevirmekti. camiye çevirdi. Büyük şovunu yaptı. Sürekli bunun gündemini yaptı. Siyasi rantını yedi ve bu rant konusunda artık doyuma ulaştılar. Ama haberimizin konusu o değil. Haberimizin konusu Ayasofya'nın adım adım yıkılıyor olması. Hani yıkılıyor abartılı gelebilir size ama bu mecazi anlamda değil bir ifade. Kelimenin tam anlamıyla böyle söylüyorum. Çünkü düşünün Ayasofya gibi dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden bir tanesi. Ya geçtiğimiz günlerde Ayasofya'nın tarihi imparatorluk kapısı tahrip edilmişti. Yani düşünün kapıyı bu şekilde tahrip ettiler. Artık kim nasıl böyle bir hani bu manyaklıkta bu kapıdan ne istiyorsunuz da burayı böyle tahrip ettiniz belli değildi. Şimdi başka bir şey daha oldu. Tarihi su hazinesinin kapağını kırmışlar ve içine ayakkabılarını koymuşlar. Hani camilerde vardır ya böyle kalorifer peteklerinin kenarlarına ayakkabı sıkıştıran amcalar vardır. Ya da işte böyle insanlar ayakkabılarını sağa sola sıkıştırırlar. İşte bu ayakkabı sıkıştırma ya da tarihi eserin içerisinde bulunan yerlere ayakkabı koyma geleneğini Ayasofya'nın tarihi su hazinesinin kapağını da yapmışlar. Ama kapağı kırmışlar. Şimdi binlerce yıl dayanıp gelen bu eserler işte böyle vandallara elinde adım adım yıkılıyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Kameranın her yerinin kamera kayıtlar altında olduğu, o kadar güvenlik görevlisinin bulunduğu camide Ayasofya'da maalesef bunlar yaşanıyor. Ve adım adım Ayasofya'nın içinde yıkımlar, tahribatlar devam ediyor. Hani böyle giderse bir sene sonra herhalde Ayasofya'dan geriye bir şey kalmayacak. Çünkü kontrolsüz bir şekilde bırakılan, daha doğrusu iradi olarak yol verilen bir tahribat söz konusu. Herhalde bir süre sonra orada yine diğer camilerde yaptıkları gibi tadilat yapacağız. Bir takım şeyler yırtıldı, bozuldu, kırıldı deyip bir takım yandaşlara, restorasyon yetkisi olmayan isimlere verip Türkiye'nin her yerinde yaptıkları gibi Ayasofya'da restorasyon adı altında çok ciddi bir dönüşüme uğratabilirler. Hani karpuz kabuğu getirmek istemiyorum ama bunu görürsek de şaşırmayalım. Çünkü bugüne kadar yaptılar. Düşünün tarihi öneme sahip İshak Paşa Sarayı'nın dışına PVC plastik kapladılar. Yani bunun gibi neler yaptılar neler. Dolayısıyla yarın bir gün Ayasofya'da ya burada çok yıpranma oldu biz burayı bir restore edelim deyip yandaş bir firmaya verip Ayasofya'yı da tanınmaz hale getirebilirler. Umarım yanılırım ama Erdoğan rejiminde bunlar hiç şaşırtıcı olmaz. Bakalım Ayasofya'da ne gibi cinlikler yapacaklar. Takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Erdoğan rejimindeki hukuksuzluklardan bir başkası Alparslan Kuytul bu sabah tutuklandı. Daha doğrusu sabah saatlerinde gözaltına alındı ve süreç sonunda 4-5 saatin sonundaki yasal sürecin sonunda tutuklandı. Tutuklanma gerekçesine dair çok önemli bir nokta yok. Daha doğrusu önemli değil. Çünkü tutuklama gerekçesi Erdoğan'ın sarayın talimatı. Erdoğan Alparslan Kuytul'u biat etmediği için saraya biat etmeyen dini cemaatler biliyorsunuz Erdoğan saraya biat etmeyen herkesi yok ediyor. Bu en önemli örneği Gülen cemaatinin başına gelenler. Eğer Erdoğan Gülen cemaatini teslim alabilseydi, Gülen cemaati biat etseydi rejime diğer cemaatlerin yaptığı gibi her türlü yolsuzluğa, hukuksuzluğa, ahlaksızlığa ses çıkarmayıp onlara fetva verseydi, destek verseydi bunlar başlarına gelmeyecekti. Ama geldi, şu an soykırıma muhatap oluyorlar. Benzeri bir durum Alparslan Kuytul için de söz konusu. Alparslan Kuytul görece daha küçük bir cemaat, daha yeni bir cemaat ama biat etmediği için sürekli rejimin hedefinde sürekli şiddete muhatap oluyorlar. Okulları, yurtları, okulları var mıydı bilmiyorum ama yurtları, pansiyonları vardı. Onlar kapatıldı. Yapmak istedikleri bütün programlar engellendi. Şimdi de Alparslan Kuytul yeniden tutuklandı. İddiaya göre bir itirafçı var ki ifadesi değiştirilmiş. Daha önce verdiği ifadenin farklı bir ifadesi var. Bu da Süleyman Soylu'nun Alparslan Kuytul'la gece gündüz uğraşıyoruz dedikten sonra yaptığı bir açıklaması vardı malum böyle. Bu açıklama sonrasında bu tutuklama geldiği için çok da sürpriz değil. Yani planlanmış, kurgulanmış bir ifadeyle Alparslan Kuytul yeniden tutuklandı. Çünkü Alparslan Kuytul konuşuyordu, demeçleri vardı. Sosyal medyadan demeçler verip rejimi eleştiriyordu. Tabii bunlar sarayı rahatsız ettiği için susturdular. Bu da susturulanlar kervanına katılmış oldu. Umarız yakın zamanda çıkar ama çıkmamasına da şaşırmayız. Çünkü Erdoğan rejiminin rehine politikası böyle bir politika. İşte Kavala'nın, Demirtaş'ın, sayısız binlerce bürokratın, hakim savcının, gazetecinin rehine olarak tutulduğu bir yerde Alparslan Kuytul'un da uzun süre cezaevinde kalması şaşırtıcı olmaz. İç gündemden devam edelim. Ekonomi gündemine geçelim biraz da. Ama farklı bir ekonomi haberiyle karşınızdayım. İşte biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti rejimi, Erdoğan rejimi Maarif Vakfı diye bir vakıf kurdu. Bu vakıf, adı vakıf, kendisi bir gasp organizasyonu, bir çete. Bu vakfın en belirgin özelliği yurt dışındaki Gülen cemaati okulları, Türk okullarına çökmek, onları yağmalamak, sonra da faturayı devlete bırakmak. Hani güya bu okulları eğitim adı altında devralıyorlar. Ama bugüne kadar eğitim sürdürebildikleri bir okul yok. Var ettikleri, yaptıkları şeyler de diğer okulların daha önceki dönemlerin mirasını yemek. Ama öyle bir hale geldiler ki artık hem yolsuzlukla anılır oldular hem de hortum artık yönetilemeyecek kadar büyüdü. Çünkü bu okulları daha önce Gülen cemaati kendi öz kaynaklarıyla, yani Anadolu insanının kendi bağışlarıyla, verdikleri paralarla finanse ediyordu. Kamu hazinesinden, devletten bir kuruş para çıkmıyordu bu okullar için. Ve dolayısıyla böyle bir yük de kamunun, devletin sırtında değildi. Yani seçmenin, vatandaşın vergilerinden toplanan hazine buralarda kullanılmıyordu. Zaten böyle bir şey yok. Bu okulların en büyük gücü de sivil olmalarıydı. Şimdi bu okullara, gasp edilen bu okullara Maarif Vakfı üzerinden para aktarılıyor malum. Ve bu para 3 yılda, önümüzde, yani şu ana kadar zaten milyarlarca dolar aktarıldı. Şimdi yeni bir para talebi var vakıftan. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konan bir şey var. Son 3 yılda toplam 2,1 milyar TL aktarılmıştı. 2002, şey 2023, 2024 yıllarında da toplam 4,529 milyon TL aktarılacak. Para 2 yılda 2,5 kat arttı. Bakın 2 yılda 2,5 kat arttı. Şimdi bu artışın izahının yapılması gerekiyor. Bu artış neyin artışı? Çünkü okul sayısı belli, öğretmen sayısı belli. Bu ülkelerin ekonomik durumları belli. Daha önce cemaatin devletten tek kuruş almadan sadece Anadolu'daki esnaf insanların, iş adamlarının desteğiyle yürüttüğü bu okullara devlet hazinesinden bu kadar para neden aktarılıyor ve bu parayı kim nasıl harcıyor? Buradaki yolsuzluk hangi boyutlarda sorusu önemli bir soru. Hani Türkiye'de bir kamu adına denetim yapılamadığı için şimdilik kimse bu soruları soramıyor. Ama emin olun Maarif Vakfı nasıl bir zamanlar Deniz Feneri'nde olduğu gibi büyük bir yolsuzluk kalemi olarak önümüzdeki yıllarda yargının önündeki gündemlerden birisi olacak. Çünkü bu artışın, yani 2,5 kat artış 2 yıl içerisinde ekonomik bir izahı yok. Burada da çok büyük çapta yolsuzluklar yapılıyor demektir. Evet, siyasetten yine Erdoğan rejiminin mağdur ettiklerinden olan KHK'larla devam edelim. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bugün KHK'larla ilgili bir dizi açıklama yaptı. Önemli bir açıklama. Neden? Çünkü KHK'daki mağduriyeti dile getirmesi, KHK'larla, kanun hükmünde kararnamelerle yaşanan mağduriyetleri dile getirmesi aslında önemli. Yani kendisi de önümüzdeki seçim döneminde kritik isimlerden birisi olacak. Altılı İttifak'ın önemli ayaklarından bir tanesi Saadet. Ve Erdoğan'ın yok etmek için en çok uğraştığı yapılardan bir tanesi. Çünkü Erdoğan onu risk olarak değerlendiriyor. Temel Karamollaoğlu diyor ki, KYK meseleleri adaletin nasıl örselendiğini gözler önüne seriyor. Twitter hesabından yaptığı açıklamaları, merak eden açıklamaları seri olarak Twitter hesabından okuyabilir. Ama diyor ki Karamollaoğlu, ne acıdır ki ekonomi konusunda isminin hakkını veremeyen Adalet ve Kalkınma Partisi adalette de sınıfta kalmıştır. Yani isminde Adalet ve Kalkınma var ama ikisinde de batırdı bu ülkeyi. İkisinde de sınıfta kaldı. Sadece KYK meselesi dahi adaletin nasıl örselendiğini gözler önüne sürüyor diyor ve hiçbir insanın bu yaşananı kaldıramaz diyor. 6 yıldır özetleyerek devam ediyorum okumaya. 6 yıldır iktidar KHK'ları görmezden geliyor. İşsizliğe ve çaresizliğe itiyor. Beraat etmiş, takipsizlik almış. Fakat ben seni almam çünkü canım öyle istiyor diyorlar. Yüzden fazla insan intihar etti, binden fazla insan çeşitli hastalıklarla hayatını kaybetti, yine binlercesi sağlığını kaybetti. Bir atasözümüz var, ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır. Bu insanların ekmekleri ve özgürlükleri ellerinden alındı, tüm kapılar suratlarına kapatıldı, bunun vebalini hiçbir kimse kaldıramaz diyor ve son olarak çok geç kalındı ama biz iktidara geldiğimizde bütün bu sorunları çözeceğiz, bütün bunlarla ilgili çözüm planları önceliğimiz arasında olacak diyor. KYK meselesi önemli. Önümüzdeki seçimin en önemli noktalarından bir tanesi olacak. Çünkü KYK'lılar kendileri, eşleri, çocuklarıyla birlikte milyonlarca kişiye tekabül ediyor ve eğitimli bir kitle olduğu için seçimde verecekleri tercihler sorunun çözümüne yönelik adımlara göre şekillenecek. Dolayısıyla iktidardan oy koparmak isteyen, iktidar adayı olmak isteyen partiler de KYK'ları önemsiyorlar, önceliyorlar. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalarda görmemiz şaşırtıcı olmaz. Bu aşamada dış politikaya biraz geçelim. Çünkü bugün dış politikada özellikle Ukrayna-Rusya gündeminde önemli başlıklar var. Malum olduğu üzere Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sına karşı zafer elde ettiği 8 Mayıs zafer günü olarak kutlanıyor ve dünyanın gözü Moskova'da yapılacak olan kutlamalardı. Bu Moskova'daki kutlamaların en belirgin özelliği şudur. Moskova'daki kutlamalar bir gövde gösterisi şeklinde olur. Binlerce asker gösterişli şekilde bir geçit töreni yapar. Silahlar sergilenir. Orada da Rus liderler dünyaya meydan okur. Bu gelenektir. Her sene böyle olur. Bu seneki program da özellikle Ukrayna işgali sebebiyle tüm dünyanın gözünü çevrildiği yerdi. Putin ne diyecek? Nasıl bir tablo olacak deniyordu. Ve gözler Putin'in üzerindeydi. Ne dediğine geçmeden önce bir dikkat çeken bir ayrıntıyı anlatayım. Özellikle Batı medyasında, Amerika ve Avrupa medyasında dikkat çeken bir şey var. Putin tören boyunca bacaklarının üzerinde bir battaniye örttü. İlginç bir görüntüydü. Çünkü yani hava aşırı soğuk değil. 9 derece olarak ölçülmüş Moskova'daki Moskova şartlarına göre oldukça normal bir hava. Ve Putin'in de biliyorsunuz kendisi bu tip şov yapmayı seven birisi, işte üstü çıplak fotoğraflar verip, işte at binip ya da işte soğuk ortamlarda bu şekilde fotoğraflar verip ya da deniz altına batıp, yani hani sağlığım yerinde güçlüyüm imajı vermeye çalışan birisi Putin ve önümüzdeki aylarda 70 yaşına giriyor. Aslında yaşı da oldukça ileri. Ama bugüne kadar hep sağlıklı imajı vermeye çalışan, bir taraftan da kulislerde Putin'in sağlık sorunları olduğu hep söyleniyor zaten. Putin'in böyle bir dönemde, böyle önem verilen bir günde, tüm dünya medyasının gözlerinin üzerinde olduğu bir günde üzerine battaniye çekip uzun süre o battaniyenin altında dizlerinde ve işte dizlerin üzerine çekmesi, ayaklarının üzerine battaniye koyması ve o battaniyeyle örtmüş vaziyette oturması son derece enteresan. Bir de hava çok soğuk olmasa da şişme bir bot giyip, yani çok kalın giyinmesi de dikkat çekici. Bunun üzerine dünya medyasında spekülasyonlar arttı. Putin'in sağlığı ile ilgili sorunlar var. İşte Putin gördüğünüz gibi sağlığı ile ilgili sıkıntılar yüzünden bunları yaşıyor. Çok rahat değil şeklinde. Özellikle Sky News'te bu tip haberler görmüştüm ve böylelikle bu konu tartışılan başlıklardan biri haline geldi. Yani dünkü o gösterişli törenlerden çok Putin'in battaniyesi ve sağlığı tartışılıyor. Ama aynı zamanda şöyle bir gündem de var. Putin ne dedi? Putin ne dediğine daha yakından bakalım. Diyor ki Putin, hani bu aslında akademik tezlere konu olacak ya da işte medya siyaset ilişkileri, otoriter rejimler konusunda incelenmesi gereken bir psikoloji. Putin diyor ki Ukrayna'ya müdahale etmek zorunda kaldık. Hani böyle bir işgal niyetimiz falan yoktu. Çünkü Batı bizi işgal edecekti diyor. Hani bütün Rus medyasının kontrollü bir şekilde Putin'in kontrolünde olduğu için bütün Rus medyasında yayılan propaganda zaten bu. Biz Ukrayna'yı işgal etmeseydik Batı, NATO bizi işgal edecekti şeklinde bir söylem ve bu söylemi destekleyen ifadeler kullandılar. Hani yalanın ve propagandanın tam gaz devam ettiği bir program diyebiliriz. Yani Putin'in Rusların işgal edileceği korkusunu halkın bu korkusu üzerine oynaması da dikkat çekiciydi diyebiliriz. Tabii bir taraftan da sahada önemli gelişmeler var. Maalesef hiç hoş haberler almıyoruz Ukrayna'dan. Ruslar tıpkı Suriye'de yaptığı gibi yakıp yıkıyor. Şehirleri düz edip geçiyor. Sivillerin olduğu yerleri bombalıyor. Bu bir Rusların savaş taktiği. Özellikle şehirleri yıkarak ilerliyorlar. İşte bunlardan bir tanesi Ukrayna'da Rusların bombaladığı, Ukrayna'nın doğusunda bombalanan bir yerde okulu vurdular ve 60 kişi enkazın altında kaldı. Bakın vurulan yer bir okul ve bu okulda 60 kişi enkazın altında kaldı. Ve şu ana kadar çok sayıda kişinin cesedi çıkartıldı, yaralılar çıkartıldı ama halihazırda kaç kişinin hayatını kaybettiği, kaç kişinin kaybolduğu bilinmiyor. Ve uçaktan bombalanmış, yani hedef gözeterek atılan bir atış daha ve bu bombalamayla dediğim gibi 60 kişi okulda enkazın altında kalmış oldu. Tabii dünyadaki tepkiler de Ruslara karşı tepkiler de çeşitli şekillerde devam ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de Varşova'da yaşandı. Varşova'daki Polonya'daki Sovyet askerlerinin mezarlığında bir anma töreni var. Malum 8 Mayıs Ruslar için önemli bir gün. O törene katılan Rus Büyükelçi Sergey Andreyev bir takım protestocular tarafından kırmızı boyayla boyandı. Yani kanı sembolize eden bir şekilde üzerine kırmızı boya attılar ve bu saldırı sonrasında Büyükelçinin yüzü ve üzeri kırmızı boyalarla kaplandı ve göstericiler Büyükelçinin etrafını sarıp slogan attılar ve özellikle de Putin'i eleştiren, Rusya'yı eleştiren sloganlar attılar ve Büyükelçi Polonya polisinin koruması altında mezarlıktan çıkartıldı. Ama gösteri bugün tüm dünya medyasının ilk sayfalarına yansımış, yarın gazetelerin ilk sayfalarına yer alacak fotoğraflarla tüm dünyanın şu anda gündemine girmiş vaziyette. Özellikle de Polonya'daki bu gösteri Putin karşıtlığı için dünyada oluşan atmosferi göstermesi açısından önemli. Putin'e olan tepki her geçen gün artıyor. Bir yandan da Fransa'da, Amerika'da, Avrupa'da Rusya'ya, Putin'e yönelik yeni ambargolar, yeni yaptırımlar her gün yenileriyle birlikte artarak devam ediyor. Ve böylelikle Putin'in daha çok sıkıntı çekmesi, savaşı daha fazla sürdürememesi gibi bir plan uygulamada devam ediyor. Evet, bugün 9 Mayıs'ın öne çıkan başlıkları, iç politikada ve uluslararası arenada seçtiğim başlıklar ana hatlarıyla bu şekildeydi. En temel konumuz mülteciler, sığınmacılar konusunda. Erdoğan yine fikir değiştirdi. Bir öyle bir böyle demeçler veriyordu. Bugün itibariyle, hani geçen hafta 1 milyon Suriyeli göndereceğiz diyordu. Bugün itibariyle göndermeyeceğiz diyor. Bakalım yarın ne diyecek, ama mülteciler konusu gündemin ilk sırasında olmaya devam ediyor. Biz de bu konuları, gelişmeleri takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. TR724 YouTube kanalında kalır. Kanala abone olur, bildirimleri açar, yorumlar paylaşırsanız daha fazla insana ulaşma imkanımız olur. Bu hatırlatmayla bülteni kapatmış olalım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Yeah.